kişiler arası diyalog yalanını başarabilmek için bu yalanları ortaya atıyorlar. Dinler arası diyaloğun zeminini hazırlayabilmek için ehli kitap da, ehli kitabı da Müslüman gibi göstermeye çalışıyorlar. Onlar Allah'a ve ahirete inandıklarına göre yeterlidir diyorlar. Ve Kur'an onlara de ki diyor, قُلْ اَاَسْلَمْتُمْ İslam oldunuz mu ey Yahudi ve Hristiyanlar? İslam oldunuz mu? Onlara bunu sor ey Resulüm. Demek Allah onları İslam kabul etmiyor. Peygamberlere iftiraları, Allah'a iftiraları meydandayken nasıl olur da Allah Azze ve Celle bu ayetinde getirin Tevrat'ı okuyun, ben sizin Tevrat'ınızı kabul ediyorum her tarafını demiş olabilir. Böyle bir şey mümkün müdür? Ehli kitap kendi kitabına bağlı kalarak cennete girebilir denildiği takdirde o zaman senin Müslümanların da o halde madem caizmiş biz de o zaman Yahudi ve Hristiyan gibi olalım. Namaz yok, zekat yok, oruç yok, hac yok, haram yok, bir şey yok. Her şey helal ve farz yok. Böyle kolay bir şeriat varken ben neden namaz kılayım derlerse ne diyeceksiniz, söyler misiniz?
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde Allah Azze ve Celle sevdiğimiz şeylerden infak etmedikçe iyiliğe erişemeyeceğimizi, iyiler zümresine dahil olamayacağımızı ilan etmişti. Sevmediği şeylerden infak edenler, kendinin beğenmediklerini zekat olarak verenler, müşterisine satamadıklarını zekat olarak verenler, onların hiçbir zaman iyiliğe eremeyeceklerini Allah Azze ve Celle ilan etmişti. Hiçbir şekilde müminin kendisinin hoşlanmadığı, kendisini hakir gördüğü şeyleri Rabbi için infakta bulunması caiz olamaz. Kendisine verildiği takdirde kabul etmeyeceği türden şeyleri kendisinin Rabbine takdim etmesi hiçbir şekilde caiz olamaz. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sadece infak etmek değil, sevdiklerinizden infak etmekle emrolunuyorsunuz. Sevdiğiniz şeylerden, hoşunuza giden, kıyamadığınız şeylerden infak etmekle, Bir gün bir şey hoşunuza giderse işte onu infak etmekle, bunu her zaman yapmak zorunda değilsek de ara ara böyle şeyler yapmak, sevdiğimiz şeylerden infak etmek ve bu şekilde maddeyi, malı hor görmek, hakir görmek, dünyayı koymamız gereken yere koymakla mükellefiz. Ara ara da olsa bunu yapmak insanı dünya malından, dünya malına tapmaktan muhafaza eder. Allah Azze ve Celle infakı emretti çünkü müminlerin gözünde malın mülkün değerinin olmamasını istedi. Müminlerin gözünde mal ve mülk makam değerli olacak olursa onlar Rableri için bir şey yapmazlar. Her kimin gözünde mal ve mülk değerli ise, makam değerli ise o Rabbi uğrunda bir şey feda etmeyecektir. Rabbi uğrunda bir şeyler feda edebilmek ancak dünyayı hor ve hakir görmekle mümkün. Ancak Rabbinize cennet mukabilinde malınızı ve canınızı satmanızla mümkün. Allah Azze ve Celle müminlerden canlarını ve mallarını cennet mukabilinde satın aldığını ifade ediyor. Allah sizden canlarınızı ve mallarınızı satın aldı. Dünyayı hor göresiniz diye. Dünyayı istihkar edesiniz, dünyayı koymanız gereken yere koyabilirsiniz. Bir gün güçlenir, zengin olursanız, hiçbir zaman Karun gibi olmayasınız diye. Bir gün güçlenir, makam sahibi olursanız, hiçbir zaman Firavun olmayasınız diye. Ve bir gün eğer fakir olur, fukara olursanız, miskin olursanız, o zaman da çok üzülmeyesiniz, ümitsizleşmeyesiniz, kendinizi değersiz görmeyesiniz diye. Maddeyi değersiz görenler, maddeye ulaştıkları zaman yine maddeyi değersiz görürler. Maddeyi değersiz görenler, maddeye ulaşamadıkları zaman da yine değersiz görürler. Maddeye ulaştıklarında, makama ulaştıklarında o makam ve o madde onları, onların azmalarına sebep olamaz. Onların haddi aşmalarına sebep olamaz. Çünkü onların gözünde madde hakir bir şeydir, değersizdir. Dolayısıyla ona sahip olmak fazla bir şey ifade etmeyecektir onların gözünde. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de malın ve mülkün değersizliğini ifade eder bize. زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ İnsanlara gözüne hoş gelen şeyler bunlar. Allah Azze ve Celle ilan eder. Kadınlar size hoş gösterildi. Oğullar size hoş gösterildi. Kantar kantar, kilo kilo altınlar ve gümüşler hoş gösterildi. Salınmış atlar, Mercedesler size hoş gösterildi. Ziraatçılık size hoş gösterildi. Bağlar, bahçeler, koyunlar ve keçiler size hoş gösterildi. Ama bütün bunlar zelike meta'ul hayati dünya. Allah katında bunlar sadece basit bir meta'dır. Basit bir geçimliktir sadece. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Bunların bir değeri yoktur Allah katında. Vallahu indahu husnul me'ab. Asıl varacağınız yer Allah katındakiler. Asıl arzu etmeniz gerekenler Allah katındakiler. Kul eunebbi'ukum bi hayrin min zalikum lillezine takav inde rabbihim. Cennetun tecri min tahtiha l'enharu halidine fiha ve ezvacu mutahhara ve ridvanun minallah ve allahu basirun bil ibad. Size daha güzelini haber vereyim mi? Dünya kadınlarından daha güzellerini haber vereyim mi? Dünya malından, mülkünden daha güzelini haber vereyim mi? Allah söylüyor. Eunebbi'ukum, haber vereyim mi size ey kullarım? Bunlardan çok daha güzellerini haber vereyim mi? Altından ırmaklar akan cennetleri haber edeyim mi size? Orada ebedi kalacaksınız. Ve orada ezvac-ı mutahhara da size olacak. Tertemiz eşler verilecek size. Bu dünyanın kadınlarından çok güzelleri verilecek orada size. Size bu dünyadaki gücünüzden çok daha güç verilecek. Ve size orada Allah'ın rızası da verilecek. Allah'ın rızası bütün cennet nimetlerinden bile üstün olacak. Ve hepsinden önemlisi Allah'ın cemalini bile göreceksiniz. Bunlar bu dünya nimetlerinden daha güzel değil mi? Ey kullarım, daha güzelini haber vereyim mi size? İşte bunlar.
O halde dünya nimetlerini koymanız gereken yere koymalısınız. İslam itikadına göre dünya nimetleri ile dünya hayatı farklı şeydir. Dünya nimetleri basittir, işte ayetin söylediği gibi. Bunlar basittir, metadır sadece. Ama dünya hayatı ise çok değerlidir. Dünya hayatının sonunda ebedi cennet var ya da ebedi cehennem var. Mükemmel nimetlerin olduğu, gözlerin görmediği, akılların düşünemeyeceği kadar, insanın aklının ermeyeceği kadar mükemmel nimetler cennette. Ve yine insanın aklının eremeyeceği kadar büyük şiddetli azaplar da cehennemde. Size haber vereyim mi? Allah Azze ve Celle dünya hayatının sonunda bu iki yerden birine gitmemizin kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Cenneti kazanmak zorundasın yani. Üçüncü bir yer yok çünkü. Ne cenneti ne cehennemi istemiyorum Allah'ım diyemiyorsun çünkü. Mutlaka birine gideceksin. İş çok ciddi yani. Senin zannettiğin kadar basit değil yani. Ya cennet ya cehennem. O halde dünya nimetlerini koyman gereken yere koymak zorundasın. Dünya hayatını değer vereceksin dünya nimetlerine değil. Çünkü dünya hayatının sonunda böyle bir şey var. Dünya nimetlerinin sonunda var mı öyle bir şey? Dünyanın nimetlerine ulaşan adam cennete ulaşmış sayılıyor mu? Yoksa sadece huzuru mu kaçıyor? O dünya nimetleri onun huzurunu mu kaçırıyor? Dünyanın en zengin milletlerinde en fazla intihar hadiseler gerçekleşmiyor mu? Dünya nimetlerine ulaşanların huzuru yerine gelmiyor. Ama cennete ulaşanlar, onlar orada ebediyen mutlu olacaklar. İstemedikleri kadar nimetin içerisinde olacaklar. Şimdi söyler misiniz bana, dünya nimetleri mi değerli, dünya hayatı mı? Allah Azze ve Celle her şeyi yerli yerine koymamızı istedi bizden. Yerli yerine oturtun her şeyi. Dünyayı koymanız gereken yere koyun ki dünya malına tapmayasınız. Onların içinden en beğendiklerinizi verin ki dünya malına tapanlardan olmayasınız. Dünya malına tapmaktan kurtulmak için en sevdiğiniz şeylerden vereceksiniz ki o zaman dünya sevgisi gözünüzde küçülecek. Neden Allah İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İsmail kesmesini emretti? Neden koyun kesmesini emretmedi? Neden sığır kesmesini emretmedi? Neden oğlu İsmail'i kesmesini emretti? İbrahim'in gözünde en değerli oydu da ondan. O onu meşgul edecek hale gelmişti. Yaşlı İbrahim Aleyhisselam 90 yaşlarına gelmiş sonra bir çocuk sahibi olmuştu. Neredeyse 100 yaşına gelmişti. Bir dedeydi aslında ama hala daha yeni baba oluyordu. Hem de nur topu gibi bir oğlan çocuğu ve yakında peygamber olacak. Ahlaklı mahlaklı, nur yüzlü mü nur yüzlü bir oğlan çocuğu. Artık o İbrahim Aleyhisselam'ı meşgul ediyordu. Allahsa buna razı değildi. Kalbinizin hiçbir şeyle meşgul olmasını Allah tahammül edemez. Bu manada eğer caizse Allah kalpleri kıskanır da diyebiliriz. Allah kalplerinizdeki olan sevgileri kıskanır. Karınızı çok sevdiğiniz zaman Allah razı olmaz. Çocuğunuzu çok sevdiğiniz zaman da razı olmaz. Malınızı, mülkünüzü çok sevdiğiniz zaman da razı olmaz. O yüzden sevdiklerinizden verin diyor. Sevdiklerinin hiçbir şeyi benden daha çok sevme demek istiyor. Aşkı hakikiye ulaşmakla emrolunmuşuz. Gerçek aşka ulaşmakla, sadece Allah'ı sevmekle emrolunmuşuz. Hakikatte Allah'tan başka sevilmeye layık olan bir şey de mevcut değil. Her şey eksik ve kusurlu. Halbuki bize verilmiş olan aşk, istiyor ki sevdiğin kusursuz olsun. Aşk konuşuyor, sevdiğin kusursuz olsun istiyor. Ama neyi seversen sev, kusursuz bir şey göremiyorsun. Her şeyde kusur var. Mükemmel bir şey mevcut değil. En güzel kadında bir sürü kusur var. En güzel malda bir sürü kusur var. Kusursuz şey arıyor halbuki aşk. İşte onu Allah o şekilde verdi ki insana. İnsan Allah'tan başkasını sevmesin diye. Kusursuzu arasın. Arasın ve Allah'tan başkasını bulamasın. Aşk hakiki istiyor ki sevdiğimle ebediyen beraber olayım. Halbuki hiçbir sevgiliyle ebediyen beraber olamıyorsunuz. Mutlaka ayrılacaksınız, siz de öleceksiniz, o da ölecek. Halbuki sizdeki aşk istiyor ki ebediyen beraber olayım sevdiğimle. İşte bu sadece Allah için olan aşkla mümkündür. Rabbul Alemin'le hiçbir zaman ilişkin kopmaz. Kabre girsen de o seninle beraber. Hatta orada esas itibariyle orada gerçekte berabersin. Bu dünyadakinden daha ileri seviyede bir beraberlik. Sadece Allah'la beraberliğin bitmiyor. Onun dışında bütün sevgililerle beraberliğin bitiyor. Aşk hakiki istiyor ki geçici bir şey olmasın. Mal mülk gibi bir şey olmasın. Dolayısıyla aşkın istediğini aşka vermeyenler aşklarını katletmiş sayılırlar. Aşkın istediği şey ebediyet idi. Aşkın istediği şey en güzeli idi. Halbuki dünyada sevilenler en güzel değil. Güzelden güzeli var mutlaka. Onda da mutlaka kusurlar var. Allah Azze ve Celle güzellerin güzeli. Aşk bunu istiyordu, en güzelini. En güzeli aradığı zaman Allah'tan başkasını bulamayacak. Çünkü Allah kendinden güzeli yaratmadı, yaratmayacak. Neden kendinden güzeli yaratsın ki? Neden? Hangi sıfatını insanlara tam olarak verdi ki? Biz de işitiyoruz, Allah da işitiyor. Ama biz bazı şeyleri, Allah'sa her şeyi, biz de görüyoruz, Allah da görüyor. Ama biz bazı şeyleri, Allah'sa her şeyi, biz de bazı şeylere kadiriz, Allah da. Ama Allah her şeye kadir, bizim gibi değil. Allah bize sadece kendi sıfatlarından, denizde bir damla kadar bir şey verdi. Güzellik de aynen o şekilde. Tüm insanların ve tüm hurilerin güzelliğini bir huride toplasaydınız, o kadar güzel olsaydı Allah'ın güzelliği yanında bir hiç kalacaktı. Çünkü Allah kendinden güzel yaratmadığı gibi kendine yakını da yaratmamıştır. O halde sadece sevilmesi gereken Allah'tır. Ve Allah Azze ve Celle işte yalnız kendisinin sevildiğinin ispat edilmesini istiyor. Yalnız beni seviyorsan bunu ispat et diyor. Nasıl ki dünyadaki sevgililer aşıklarının sevgisini bazen denerler hani. Beni çok seviyorsan benim için şunu yap derler. Yapamadığı zaman demek ki yalanmış derler senin aşkın. Hani bir adam sevgilisine mektup göndermiş. Seni çok seviyorum demiş. Şu kadar seviyorum, bu kadar seviyorum yazmış bir şeyler. Sonunda demiş ki eğer yarın yağmur yağmazsa seni görmeye geleceğim. Buna aşk diyebilir misiniz? Yağmurun engellediği bir aşk sayılabilir mi, söyler misiniz? Yağmur bile engelliyorsa, sıcak soğuk engelliyorsa, sevgilisi uğrunda biraz para harcaması gerektiğinde harcayamıyorsa, söyler misiniz bu aşk nasıl aşktır? O maşuk, o sevgili bu aşıkının sevgisini kabul eder mi? Aşkının doğru olduğuna inanır mı? لَنْ تَنَالُوا الْبِرْ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe Allah'ı sevdiğinizle iddia edemezsiniz. Yeri geldiğinde bütün sevdiklerinizi ortaya koyabilmelisiniz. Hem bu sadece mal mülk değil. Gerektiği zaman eşini ortaya koyacaksın Rabbinin davası için. Gerektiğinde canını ortaya koyacaksın. Gerektiğinde geceleyin seni takip edecekler. Gerektiğinde her şeyi göze alacaksın. Gerektiğinde çocuğunu ortaya koyacaksın. Gerektiği zaman malının tamamını ortaya koyacaksın. Gerçekten gerektiğinde bunları yapabilecek misin? İşte onları yapamayanlar iyiler zümresine dahil değildirler. Ve Allah Azze ve Celle Yahudilere sesleniyordu aynı zamanda. Ey Yahudiler, Allah'ı sevdiğinizi söylüyorsunuz. Allah'ın dostları ve sevgilileri olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Sizinkisi sahte bir takva. Görünüşte bir takva. Nasıl ki mesela bugün namazını kılıp da sakalını bırakıp da yahut kadınsa başını örtüp ya çarşafını giyip de kendini takva zanneden, haftada bir gün veya iki gün nafile oruç tutup da kendini takva zanneden, geceleri kalkıp iki rekat namaz kılıp da kendini takva görenler, hakikatte Rableri uğruna hiçbir şeyini feda edemeyenler, onlarınki çürük bir tahtanın üzerine boya çekmeye benzer. O boya altındaki çürüklüğü kapatıyor belki, görünmesine engel oluyor belki. Fakat hakikatte o tahta çürüktür. Araba çürük olduğu halde, hiçbir tarafı sağlam olmadığı halde, güzel bir boya attığınız zaman belki güzel görünecektir araba. Hakikatte o araba araba mıdır? Sahte takva, gösteriş, Yahudi alimlerinin yaptıkları gibi bugün Müslümanların içerisinden maalesef birçoğumuzun yaptığı gibi kendini takva zanneden, hakikatte Rabbi uğrunda bir şeyin ortaya koyamayanların yaptığı gibi 5 vakit namazı camide kıldığı zaman, hele bir de tarikata gidiyor Rabbini zikrediyorsa haftada bir gün, ondan daha takva ne olmadığını zanneden, kendisine kerametler verildiğini düşünmeye başlayan adam, rüyalar gördüğünü zanneden, halkın ifadesiyle yavaş yavaş uçmaya başlayan adam, لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ İyiler zümresine dahil olamazsın. Evliyaullah zümresine dahil olamazsın. 3-5 bin defa la ilahe illallah çekmekle, estağfurullah çekmekle iyiler zümresine dahil olamazsın. İşte iyiler zümresine neyle dahil olacaksın Allah sana söylüyor. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinden verin, verdiğin zaman ancak o zaman. Neyin varsa sevdiğin, canın varsa canın, malın varsa malın, onu ortaya koymayı başardığın gün, lüks hayatı arzu etmediğin, peygamberine benzemeyi arzu ettiğin gün, peygamberine benzediğin kadar mutlu olduğun gün, işte o zaman iyiliğe erişmiş olacaksın. Sabaha kadar namaz kılsa, sevdiğinden infak edemiyorsa, yahut da belki sevdiğinden bir şeyler infak edebiliyor ama daima da lüks hayat peşinde koşuyorsa, hiçbir zaman Allah Azze ve Celle katında iyiler zümresine dahil olanlardan olamayacaktır. Çünkü Allah'ın peygamberleri lüks hayat istemediler. İyiler lüks hayat yaşamadılar. İyiler daima mütevazi bir hayat yaşadılar. En fazla toplumlarının orta halli insanları gibi yaşadılar. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Demek ki iyiliğe ulaşmak sahtekarlık değil. Demek ki iyiliğe ulaşmak bir takım gösteriş ibadetleriyle olmuyor. Demek ki ham sofulukla olmuyor. Demek ki kılı kırk yarmakla olmuyor. Demek ki sevdiklerinden infak etmekle olabiliyor. Kılı kırk yararlar bazı meselelerde. Abdestin şurası şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Gusül abdesti alırken şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Namazda parmak şöyle mi kalkacak, böyle mi kalkacak? Eller kaldırılırken kulağa değecek mi, değmeyecek mi? Bir sürü tafsilat meselelerle uğraşırken en önemli meseleleri ihmal edenler, kalplerinde Allah yerleşmemiş olanlar, hakikatte Allah'ı sevmeden Allahcı olanlar, Allah taraftarı olanlar, baktıklarında Allah'ı göremeyenler, Allah'ı sevemezler, Allah'ı sevemeyenler, Allah uğrunda sevdiklerinden infak edemezler. Ve onlar bu halleriyle iyiler zümresine dahil değildirler. Bu şekilde Allah Azze ve Celle Yahudilere gerekli cevabı vermiş oluyordu. Onların alimleri kendilerini çok takva zannediyorlardı. Gösteriş yapmakla, bir takım şekilsel ibadetleri yerine getirmekle kendilerini çok takva sanıyorlardı. Allah onları reddetti. Şimdi Allah Azze ve Celle onları bir kez daha reddedecek. كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةِ İsrail oğullarına, daha doğrusu İsrail'e, yani Yakup Aleyhisselam'a bütün yiyecekler helal idi. Tevrat nazil olmadan evvel ancak İsrail'in, yani Yakup'un kendi kendine haram kıldığı şeyler dışında bütün yiyecekler Yakup Aleyhisselam'ın şeriatında kendisine helal idi. Fakat Yakup Aleyhisselam bazı rivayetlere göre hastalanmıştı. Hastalığından kurtulursa en sevdiği şeylerden yemeyeceğini Allah'a adamıştı. Bir önceki ayetle bağlantısı bu aynı zamanda. ayetler arasında bağlantı olur. Bazen görmek kolay olur, bazen zor olur. İşte bir evvelki ayetle arasındaki bağlantı. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden vermedikçe, infak etmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. İşte Yakup Aleyhisselam da sevdiğini infak edecekti. İyileşirsem diyordu Allah'ım, en sevdiğim şeyi yemeyeceğim. Ve sonra onun deve sütü ve deve eti olduğuna karar vermişti. En çok onları seviyordu ve onu kendi kendisine haram etmişti. Onun şeriatında bu caiz idi kendisine. Fakat bu kendisi içindi sadece. Daha sonraki nesiller bunu bütün ümmet için, İsrailoğulları için haram zannetmeye başladılar. Deve sütünü ve deve etini kendilerine haram görmeye başladılar. Allah Azze ve Celle onu reddetti. Aslında haram değildi dedi. Aslında Yakup Aleyhisselam bunu kendi için adak adamıştı sadece. Yakup için geçerli bir hükümdü bu. Bütün insanlar için böyle bir şey emretmedim ben. Böyle bir şey haram kılmadım ben demek istiyordu Allah. Sadece İsrail, Yakup Aleyhisselam'ın adı. Sadece o kendi kendine bunu haram kılmıştı ey Yahudiler. Bu ayet esas itibariyle Yahudilerin itirazları üzerine gelmişti. Onlar diyorlardı ki, sen de İbrahim'in soyundan geliyorsun, biz de İbrahim'in soyundan geliyoruz. Bize verilen şeriatta, Tevrat'ta bazı şeyler haram olduğu halde senin şeriatında onlar helal. Nasıl olabilir böyle bir şey diyorlardı. Ve Peygamberimizin peygamberliğini inkar ederken buna dayanmak istiyorlardı. Önemli meselelerde, itikadi meselelerde hiçbir açık kapı bulamayanlar, şimdi ameli meselelerde, fıkhi meselelerde, helal ve haram konularında açık bir kapı arıyorlardı. Diyorlardı ki, İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen Yakup, ona verilen şeriatte, Musa'ya verilen şeriatte bazı şeyler haram idi. Ama sen onların helal olduğunu söylüyorsun. Sen hakiki peygamber olsaydın, onların haram olduğunu söylerdin dediler. Halbuki Allah Azze ve Celle istediği hükmü değiştirebilirdi. Kitaplar arasında farklı hükümler olabilirdi. Din aynıydı sadece. Bütün dinler İslam idi. Allah İslam'dan başka bir din göndermedi. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامَ د۪ينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim ki Allah'ın dininden başka bir din ararsa, İslam'dan başka bir din ararsa ondan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana düşenlerden olacaktır. Başka bir din Allah kabul etmiyor. Çünkü bir Allah'ın bir tane dini olur. Din aynıydı ama şeriatlar farklı olabilirdi. O din içerisindeki bazı kanunlar, bir peygambere haram kılınmış olan şey, diğer peygambere helal kılınması mümkündü. Bir peygambere helal kılınan diğer bir peygambere haram kılınabilirdi. Şeriatlar arasında muhtelif hükümler olabilirdi. Bunu anlamak istemiyorlardı. Halbuki Yakup Aleyhisselam'a haram kılınmış olan, daha doğrusu onu kendi kendine haram kılmış olduğu şey, daha sonra Hazreti Musa döneminde helal kılınmış olabilir. Hazreti Musa döneminde haram kılınmış olan bir şey. İşte İsa Aleyhisselam diyor ki, وَاُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ Size ben haram kılınmış olan bazı şeyleri helal kılmaya geldim. İsa Aleyhisselam'ın gönderili sebeplerinden birisi buydu. Tevhidi yerleştirmek, Yahudilerde yayılan şirki ortadan kaldırmak, bunun yanında bir de Yahudilere haram kılınmış olan bazı şeylerin helal kılmak. Açıkça bunu ifade ediyordu. Demek ki Tevrat'ta haram kılınan bazı şeyler İncil'de helal kılınacaktı. Demek ki kitaplar arasında nesih olayı vardı. Demek ki Tevrat'ın haram kıldığını İncil helal kılabilir. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatında haram kılınmış olan bir şey Hazreti Muhammed'in şeriatında helal kılınmış olabilir. Allah Azze ve Celle istediği hükümle hükmedebilir. Çünkü o istediği şekilde hükmetme hakkına sahiptir. Çünkü kainat kendisinindir. Dün bir şeyi haram kılan bugün o şeyi helal kılma hakkına sahiptir. Çünkü dün haram kılma hakkına sahipti. O halde bugün de helal kılma hakkına sahiptir. Kitaplar arasında nesih olduğu gibi Kur'an'ın kendi içinde de nesih söz konusudur. Her ne kadar son zamanlarda çıkan bazı kimseler Kur'an'da neshin olmadığını iddia ediyorlarsa da Kur'an'ın daha sonra gelen bir hükmünün, önceki bir hükmünün hükmü kaldırdığını inkar ediyorlarsa da, ulemanın hemen hemen tamamı Kur'an'da neshin varlığını kabul etmiştir. Ebu Müslim İsfahani'nin dışında cumhur ulema, neredeyse icmaya yakın bir çoğunluk, hepsi Kur'an'da neshin olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin önce haram kıldığı bir şeyi daha sonra helal kıldığını yahut da bir hükmü Allah'ın daha sonra değiştirdiğini, Kur'an'da buna benzer hükümlerin var olduğunu kabul etmişlerdir. Her ne kadar mensuh ayetler, hükmü kalkmış olan ayetlerin sayısı konusunda anlaşamamışlarsa da, kimisi 30-35 demiş, kimisi bunu 5'e kadar indirmiş olsa da, onun sayısı konusunda anlaşamamış olsalar da, fakat Kur'an'da mensuh ayetlerin varlığı, hükmü kalkmış olan ayetlerin varlığı kesindir. Allah Azze ve Celle ilk Müslümanlara farz kılmadığı bir şeyi daha sonra farz kılmış, ilk Müslümanlara haram kılmadığı bir şeyi daha sonra haram kılmıştı. İlk Müslümanlar içki içiyorlardı. Fakat Allah Azze ve Celle daha sonra haram kıldı. Demek ki ilk Müslümanlara hemen din gönderilir gönderilmez haram kılınmamış olan bir şey daha sonra haram kılınıyordu. Evet, belki ilk gelen ayet helal da kılmıyordu ama tamamen haram da kılmıyordu. Hangi ayet mensuhtur üzerinde tartışma varsa da, nesih hangi ayette gerçekleşmiş, hangisinde gerçekleşmemiş, bunda tartışma varsa da, fakat Kur'an'da neshin varlığı kesindir. Ama filan ayette, ama falan ayette, fakat sonuçta mutlaka Kur'an'da neshin varlığı kesindir. Allah ayetleriyle daha evvel göndermiş olduğu bir ayetin hükmünü kaldırabilir, bu hakka ve yetkiye sahiptir. Ve zamanın ihtiyacına göre, Müslümanların iman seviyesine göre Allah hükmünü değiştirebilir. Nasıl ki Enfal suresinde Allah Azze ve Celle müminlere emrediyordu, sizden 100 kişi kafirlerden 1000 kişiye galip gelir, sizden 10 kişi 100 kişiye galip gelir, bir Müslüman 10 kafire bedeldir diyordu. Fakat daha sonraki ayette Allah sizdeki zafiyeti bildi ve sizden hükmü hafifletti. Bundan böyle sizden 100 kişi onlardan 200 kişiye, 1000 kişi onlardan 2000 kişiye galip gelir. Dolayısıyla 1'e 3 olduğunda savaştan kaçmanız caiz oluyor demek ki. Ama 1'e 2 olduğu zaman kaçmanız haram oluyor. Hüküm değiştirilmiş oldu. Sabaha kadar namaz kılma hükmü vardı Müslümanlara. Fakat daha sonra Allah Azze ve Celle bu hükmü kaldırdığını ifade ediyor. Buna benzer ayetlerde nesih olmuştur. Ama şu ayette, ama bu ayette, belki o ayetlerin bir kısmında nesih olduğu söylenen, hükmü kalkmış denilen ayetlerin bir kısmında hüküm kalkmamış olabilir. Belki onlar tartışılabilir. Ama sonuç itibariyle Kur'an'da neshin varlığı kesindir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde de bu var. O da daha evvel haram kılmış olduğu bir şeyi daha sonra helal kılmıştır. Önceleri kadınların camiye gitmesine müsaade etmiyor. Daha doğrusu önceleri kadınların kabristanı ziyaret etmesine müsaade etmiyor. Ve daha sonraları ise müsaade ediyordu. Çünkü diyordu, kabir insanı ahirete hatırlatır. Ondan ötürü kabri artık ziyaret edebilirsiniz diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de kendi koymuş olduğu hükmü daha sonra bazı sebeplerden ötürü değiştiriyordu. Demek ki zamanın şartların değişmesiyle, ama bu tabi Allah ve Resulü tarafından yapılmak şartıyla, Allah'ın koyduğu hükmü Allah ve Resulü değiştirebilir. İmam Şafii'ye göre Allah'ın koyduğu hükmü Allah değiştirir. Kitabın koyduğu hükmü kitap değiştirir. Sünnetin koyduğu hükmü sünnet değiştirir. Ama ekser ulemaya göre kitabın koymuş olduğu hükmü sünnet değiştirebilir. Sünnetin koyduğu hükmü de kitap değiştirebilir. Sonuç itibariyle nesih vardır. Kur'an'ın Kur'an'ı neshi, Kur'an'ın sünneti neshi, sünnetin Kur'an'ı neshi ve sünnetin sünneti neshi, dört şekliyle de nesih söz konusudur. Bunların bazılarında İmam Şafii'nin muhalefeti varsa da, fakat o da sonuçta Kur'an'da neshin varlığını kabul etmiştir. Yahudiler itiraz ediyorlardı. Diyorlardı ki neden bizim şeriatımızda haram olan bir şey sana verilen şeriatla neden helaldir diyorlardı. İşte Allah Azze ve Celle onların yanlış bilgisini de düzeltiyordu aynı zamanda. Kullu ta'am kana hillen li bani İsrail. İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. İlla ma harrama İsrail ala nefsi. Sadece İsrail'in yani Yakub'un kendi kendine haram kıldığı deve sütü ve deve eti. Sadece o onu kendi kendine haram kılmış adakta bulunmuştu o şekilde. Yoksa esas itibariyle sizin Tevrat'ta haram olarak gördüğünüz şeylerin bir kısmı hakikatte Allah'ın gönderdiği Tevrat'ta haram değildi ey İsrailoğulları. Sizin alimleriniz onu sonra Tevrat'a ilave ettiler. Sizin alimleriniz onu ilave ettiler. Sizin alimleriniz Tevrat'ta değişiklikler yaptılar. Hem sonra onların içinden bazıları haram olmuş olsa bile, gerçekten haram olmuş olsa bile Allah'ın gönderdiği Tevrat'ta, Allah Azze ve Celle onu Hazreti İsa'nın diliyle helal kılar, Hazreti Muhammed'e verdiği kitapta onu helal kılabilir. Nesih söz konusudur yani. Neden bunu taaccüple karşılıyorsunuz ki? Allah'ın bazı hükümleri değiştirmeyeceğini neden söylüyorsunuz ki? Buna dair elinizde bir delil mi var ki? Ey İsrailoğulları, ey Yahudiler aklınızı başınıza alın. Allah Azze ve Celle istediği hükmü koyabilir. قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki onlara ey Resulüm, getirin Tevrat'ı eğer sözünüzde sadıksanız. Getirin Tevrat'ı ve okuyun. Getirin Tevrat'ı ve okuyun. Bakın bakalım, sizin her haram dediğiniz Tevrat'ta haram mı? Sizin her haram dediğiniz sizin kitabınızda bile haram değil. Sizin uydurmalarınız bunların birçoğu. Daha evvel de ehli kitapla ilgili görüşünün tehlikeli görüşünden ötürü isim vererek bahsettiğim Süleyman Ateş, ehli kitabın kendi kitaplarına bağlı kalmak suretiyle Yahudi Tevrat'a, Hristiyan da İncil'e bağlı kalmak suretiyle cennete girebilir diyen, cennete girmenin şartı olarak sadece Allah'a ve ahirete iman etmek ve salih amel yeterlidir diyen, o şahsın işte dayanaklarından birisi de bu ayet. قُلْ فَأْتُوا بِالْتَوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah Azze ve Celle bu ayetten getirin Tevrat haydi okuyun bakalım. Eğer sadıksanız davanızda doğruysanız haydi getirin Tevrat'ı. Buna dayanarak diyor ki eğer o Tevrat Allah'ın gönderdiği Tevrat olmamış olsaydı ya da Allah Azze ve Celle o Tevrat'ı kabul etmiyor olsaydı getirin o Tevrat'ı okuyun demezdi diyor. Dolayısıyla o Tevrat'a uyan Allah'ın kitabına uymuş gibi kabul edilir ve cennete girer diyor. Halbuki Allah Azze ve Celle fetluha diyor, fe'meluha demiyor. Getirin o Tevrat'ı okuyun diyor. Onunla amel edin demiyor. Okuyun diyor sadece. Sense Tevrat'la amel eden, İncil'le amel eden cennete girer diyorsun. Halbuki Allah sadece okuyun diyor. Bilgilenin ve Hazreti Muhammed'in peygamberliğini anlayın. Ve sizin kendi alimlerinizin uydurduğu yalanların sizin Tevrat'ınız tarafından da yalan olduğunu ortaya konulduğunu görün. Yoksa kendi kitabınıza göre amel etmeye devam edin demiyor. Nereden çıkardınız bunu? Fetluha demek, fe'meluha demek midir? Onu okuyun demek. Mesela ben size İncil'i okuyun desem, İncil'le amel edin demiş mi olurum? Tevrat'ı okuyun desem, okuyun da görün desem. Mesela Tevrat'a göre amel edin demiş mi olurum? Kur'an'ı bırakın da Tevrat'la amel edin demiş mi olurum? Bunun manası bu mudur? Allah Azze ve Celle onlara demek istiyordu ki ey Yahudiler, siz kendi kitabınıza bile uymuyorsunuz. Yalancılar, siz Tevrat diyorsunuz. Siz yalan söylüyorsunuz. Kendi kitabınıza bile uymuyorsunuz gerçekte. Allah onların samimiyetsizliklerini yüzlerine vuruyordu. Fetluha diyerek getirin okuyun. Okuyun, o zaman sizin Tevrat'tan bile uzak olduğunuzu anlayacaksınız. Ve aynı zamanda ayetin bir diğer manası şu olabilir. Tevrat'tan bazı şeyler aynen kalmıştır elbette. Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği şekilde bozulmamış olarak kalan bazı yerleri var. Belki işte burası o gibi yerlerden bir yerdi. Bozulmamış olan yerlerden bir yerdi. O meselede Tevrat'ın hükmü Allah'ın hükmüydü. Belki o kısmı değiştirilmemişti. Allah Azze ve Celle işte ondan ötürü o meseleyi okuyun manasında, onu okuyun manasında sadece "Fetluha in kuntum sadikin" diyordu. Getirin Tevrat'ı okuyun. Getirin Tevrat'ın o bölümünü okuyun. O zaman yalancılığınızı kendiniz de itiraf edeceksiniz. Yoksa bütün Tevrat'ı kabul ediyor olabilir mi Allah? Böyle bir şey mümkün mü? Kur'an "yuharrifûne el kelime an mevâdih" demiyor mu? O Yahudiler kendi kitaplarındaki kelimeleri kaydırıyorlardı yerlerinden. Kur'an söylüyor, peygamberleri öldürüyorlardı. Kur'an söylüyor, kelimeleri kaydırıyorlardı. Ve Kur'an söylüyor, onların peygamberlere iftira attıklarını. Tevrat'ı açıp bakın, göreceksiniz bu iftiraları. Lut aleyhisselam içki içiyor, kızları tarafından içiriliyor. Ve sonra kızlarıyla zina ediyor. Ve kızları ondan hamile kalıyor. Tevrat söylüyor bunu. İbrahim aleyhisselam karısını satıyor. Tevrat söylüyor bunu. Lut aleyhisselam karısını satmak istiyor. Tevrat söylüyor bunu. Böyle bir şey Tevrat'ın söylemesi mümkün mü? Uzeyr Allah'ın oğlu der mi Tevrat? Muharref olmayan hakiki Tevrat öyle söyler mi? Tevrat'taki yalanları, bugünkü Tevrat'taki iftiraları, Allah'ın peygamberlerine ve Allah'ın kendisine yaptığı iftiraları anlatmakla bitirmek mümkün değil. Onu günlerce anlatmak lazım. Tevrat'ın yalanlarını, Kur'an'a uygun olmayan noktalarını günlerce anlatmak lazım. Bizatihi kendi peygamberleri olan Hazreti Musa'ya iftira atıyorlar. Hazreti Musa güya onlara demiş ki, oradan kaçacaklarında Firavun'un memleketinden kaçıp başka bir memlekete gidecekleri zaman onlara haber etmişti ve geceleyin kaçacağız demişti. Geceleyin herkes gizli gizli kaçacak, filan yerde buluşulacak. Ve herkes gündüzden Firavun'un milletinden olanlardan, kadınlar kadın kadına altınlarını istesinler. Her kadın komşusundan bileziğini, küpesini istesin. Gerdanlığını istesin. Ve bu şekilde onların altınlarını alın. Paralarını alın, ödünç isteyin. Bir şeyler bahane edin ve onların altınlarını, paralarını alın. Ve bu şekilde onların mallarını çalalım ve buradan gidelim. Hazreti Musa güya bunu söylemiş. Kendi peygamberlerine bile iftira atıyorlar. Kur'an'ın bunu kabul etmesi mümkün mü? Bir insan hem Tevrat'ı kabul edecek hem Kur'an'ı, böyle bir şey mümkün mü? Bir insan hem İncil'i kabul edecek hem Kur'an'ı, hem İsa Tanrı diyecek hem de Kur'an'ı kabul edecek, mümkün mü? İsa'ya Tanrı diyen kafir olur. İsa'ya Tanrı demeyen, peygamber diyen Hristiyanlara göre kafir olur. Söyler misiniz bana, ortasını bulmak nasıl mümkün olabilir? Bize göre onlar kafir. Onlara göre biz kafiriz. İsa'ya Allah demediğimiz için. Söyler misiniz? İkisinin bir arada buluşturmak nasıl mümkün olabilir? Dinler arası diyalog yalanını başarabilmek için bu yalanları ortaya atıyorlar. Dinler arası diyaloğun zeminini hazırlayabilmek için ehli kitap da, ehli kitabı da Müslüman gibi göstermeye çalışıyorlar. Onlar Allah'a ve ahirete inandıklarına göre yeterlidir diyorlar. Halbuki o ayette peygambere iman da geçmiyor, kitaba iman da geçmiyor. Söyler misiniz bana, peygambere iman da mı şart değil yoksa? Kur'an'a iman da mı şart değil? Söyler misiniz? Hem o ayette, Bakara suresindeki ayette iman edenler, Yahudi ve Hristiyanlar ve sahabeyinden olanlar, Allah'a ve ahirete iman eden salih amel işlerlerse, onlara, onların ecirleri Rableri katında, onlar korkmayacak, üzülmeyeceklerdir ayetinde. Yahudi ve Hristiyanlar zikredilmiyor ki sadece, haydi onların kitabı var, ama sahabeyin de zikrediliyor ayette. Sahabeyin kitabı olmayanlar demek. Ama gökteki yıldızlara tapanlar bunlar. Ama meleklere tapanlar bunlar. Her neyse ne oldu tam belli değil. Ama sonuç itibarıyla bunların kitabı yok, peygamberi yok. Bu kesin. Bunlar da mı acaba cennete girecekler? Allah'a ve ahirete iman etmekle, salih amel işlemekle. Bu nasıl bir görüştür? Kur'an bütünüyle ehli kitabı imana davet ettiği halde, Allah Resulü onları imana davet ettiği halde, onları Müslüman kabul etmediği halde, gelin İslam olun, Müslüman olun dediği halde. Ve Kur'an onlara de ki diyor, قُلْ اَاَسْلَمْتُمْ İslam oldunuz mu ey Yahudi ve Hristiyanlar? İslam oldunuz mu? Onlara bunu sor ey Resulüm. Demek Allah onları İslam kabul etmiyor. Şirk içinde olanlar, İsa'yı tanrılaştıranlar, Ruhul Kudüs'ü tanrılaştıranlar, Uzeyr'i tanrılaştıranlar nasıl İslam sayılabilirler? Ve onların ekserisi peygamberimizi de reddediyorlar. Kur'an'ı da reddediyorlar. Nasıl sadece Allah'a ve ahirete iman etmekle, salih amel işlemekle? Nasıl girebilirler cennete? İmanın şartlarını ikiye mi indiriyorsunuz? Bu ayette, şu anda ele almış olduğumuz ayette فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ dediği için, okuyun o Tevrat'ı dediği için, Allah Azze ve Celle şimdiki Tevrat'ın tamamını kabul ediyormuş gibi konuşuyorlar. Allah sadece o meseleyi getirin okuyun diyor. Sizin kitabımız dediğiniz kitabınızda bile mesele öyle değil demek istiyor. Onların yalanını ve samimiyetsizliğini onların yüzüne vuruyor. Yoksa şimdiki Tevrat'ı Allah nasıl kabul edebilir? İçindeki bütün malumatı nasıl kabul edebilir? İçinde bazı şeyler Rabbul Alemin'in gönderdiği şekilde muhafaza olmuş olsa da içinde bir sürü yalan dolan olduğunu her akıl sahibi insan anlayabilir. Tevrat'ın yanlışlarını sadece akılla, mantıkla değil, Kur'an'la değil, aynı zamanda bilimle de anlayabilirsiniz. Bilimsel gelişmeler sonunda Tevrat'ın bir sürü malumatının yanlış olduğu ispat olunmuş. Ve 1962'lerde toplanan konsil, Hristiyan alimlerinin toplantısı sırasında alınan kararda da bu ilan edilmişti. Eski Ahd-i Atik denilen Tevrat ve ona bağlı olan diğer kutsal metinlerde, Yahudi kaynaklarında, yani Yahudilerin en önemli kaynaklarında, Ahd-i Kadim'de ilk 5 kitabı Tevrat olan, daha sonraki nüshaları da kutsal metin olarak kabul edilen o Ahd-i Kadim'de eskimiş ve yanlış materyallerin, bilgilerin mevcut olduğunu 1962 konsilinde karara bağladı Yahudi, daha doğrusu Hristiyan alimleri. Onlar bile itiraf ettiler. Tevrat'taki bilgilerin bilim adamları tarafından çürütüldüğünü görünce Ahd-i Kadim'in içerdiği bir malumatın yanlış olduğunu onlar da kabul edip bunu dünyaya ilan ettiler. Her akıl sahibi insan anlayabilir bunları. Tevrat mesela kainatın oluşumunu anlatırken bitkilerin yaratıldığını önce, ondan sonra güneşin yaratıldığını söylüyor. Bilim adamları ispat etmiştir ki böyle bir şey mümkün değildir. Güneş olmadan hayat mümkün değil. İnsanın yaratılmış olması mümkün değil. Bitkilerin yaratılmış olması mümkün değil. Onların hayat bulması mümkün değil. Çünkü Allah alimdir, ilim sahibidir. Her yaptığını bir ilme göre yapar. Tevrat'ın yanlışları meydanda iken, gerek tarihi malumatları, gerek bilimsel verileri, gerek ahlaki kuralları, daha doğrusu ahlaksızlıkları, peygamberlere iftiraları, Allah'a iftiraları meydandayken, nasıl olur da Allah Azze ve Celle bu ayetinde, getirin Tevrat'ı okuyun, ben sizin Tevrat'ınızı kabul ediyorum her tarafını demiş olabilir. Böyle bir şey mümkün müdür? O halde Kur'an neden İncil'i gönderdi Allah'a söyler misiniz? Neden Kur'an'ı gönderdi Allah söyler misiniz? Ve neden Kur'an'dan bütün insanlar sorumlu tutulacak? Söyler misiniz? Hazreti Muhammed neden bütün insanlığa gönderildi o halde? Söyler misiniz? Yoksa Hazreti Muhammed Araplara mı gönderildi sadece? Müsteşrikler gibi mi düşünüyorsunuz? Madem ki bütün insanlara gönderildi, o takdirde bütün insanlar ona tabi olmakla mükellef. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. O Allah ne kadar mübarektir ki Furkan'ı indirdi kuluna, Kur'an'ı indirdi kuluna, liyekûne lil âlemîne nezîrâ, bütün alemlere uyarıcı olsun diye, bütün zamanlara ve bütün mekanlara, bütün insanlara, Yahudisine, Hristiyanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, bu ümmetin içerisinden her kim beni duyar da iman etmeden ölürse cehennemdedir. Yahudi veya Hristiyan her kim beni duyar da iman etmezse cehennemdedir buyuruyordu. Kur'an diyor ki, de ki, inni Resulullah ileykum cemi'a. De ki ey Resulüm, ben hepinize, bütün insanlara gönderilmiş Resulüm. Yalnız bir kavme değil, yalnız Araplara değil, belli bir zaman için değil, bütün insanlara gönderilmiş bir Resulüm, öyle söyle. Durum bu iken nasıl olur da Allah Azze ve Celle onları kendi kitaplarına göre yaşamalarını kabul edebilir? Söyler misiniz bana, Tevrat mütevatir olarak mı geldi? Söyler misiniz? Söyler mi o böyle söyleyen şahıs? Tevrat mütevatir olarak mı geldi? Hem ezberden hem yazılı olarak Musa Aleyhisselam'ın yazmış olduğu şekilde, yazdığı şekilde, aynı şekilde mütevatiren sonraki nesillere büyük bir kalabalık tarafından nakledile mi geldi? Kur'an'ın bize nakledildiği gibi Peygamberimiz tarafından kendi hayattayken yazdırıldığı, bir sürü insan tarafından yazıldığı ve bir sürü hafız tarafından ezberlendiği ve sonraki nesillere binlerce insan tarafından on binlere, on binler, yüz binlere, yüz binler, milyonlara naklede bizim kitabımızın bize geldiği gibi mi geldi Tevrat? İlk Tevrat nüshaları kaç asır sonrasına aittir? Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanına ait olan, o kadar eski olan bir tane Tevrat yoktur dünyada. Asırlar sonrasına ait olan, 6-7 asır sonrasına, 8 asır sonrasına ait olan nüshalar mevcut. Söyler misiniz? O ana kadar Tevrat neredeydi? Tevrat nesilden nesile sağlam bir şekilde aktarılmadı. Ondandır içinde bir sürü yalanlar, dolanlar karıştırıldı. Tıpkı İncil gibi İncil'in ilk nüshası 4. asra ait ve Yunanca, halbuki İsa Aleyhisselam Yunanca konuşmuyordu. Süryanice, Aramca konuşuyordu. Ve ne İsa'nın bulunduğu döneme ait ne de onun konuştuğu dille böyle bir şey İsa'nın yazdırdığı İncil olabilir mi? Ve yüzlerce İncil yazıldı. Hangisi İncil? Ve bunlara baktığınız zaman sadece İsa'nın hayatını anlattığını göreceksiniz. Allah'ın konuşmadığını, İsa'nın konuştuğunu göreceksiniz. Hatta yeri gelir Markos konuşur, Matta konuşur, Luka, Yuhanna konuşur. İsa bile konuşmaz. Havarileri konuşur, çevresindeki insanlar konuşur. Hatta havarisi olmayanlar, Markos gibi, Matta, Luka, Yuhanna gibi havarisi olmayanlar konuşurlar. Yazarları konuşur yani. Yazarlar konuşurlar. Buna nasıl İncil diyebilirsiniz? Buna uyanlar, insan sözüne uyanlar, İsa'nın hayatına uyanlar, nasıl olur da İsa'nın birkaç nasihatine uymuş olanlar, nasıl olur da Kur'an'a uymaktan kurtulabilirler? Hem böyle söylenildiği takdirde ehli kitap kendi kitabına bağlı kalarak cennete girebilir denildiği takdirde, o zaman senin Müslümanların da o halde madem caizmiş, biz de o zaman Yahudi ve Hristiyan gibi olalım. Namaz yok, zekat yok, oruç yok, hac yok. Haram yok, bir şey yok. Her şey helal ve farz yok. Böyle kolay bir şeriat varken ben neden namaz kılayım derlerse ne diyeceksiniz, söyler misiniz? Müslümanlar namaz kılsın, oruç tutsunlar. Zekat versin, hacca gitsinler. Müslümanlar cihad etsinler. Müslümanlar canlar istediği halde içki içmesinler. İcabından nefsine uymak ister, nefsine hakim olur. Belki haşa huzurdan nefsi zina ister ama kendine hakim olur. Onlar böyle nefislerini zapturat altına alsınlar. Onlar kendilerini kıssınlar, iradelerini kullansınlar. Onlar farzları yerine getirsinler. Onlar sabahın köründe kalksınlar kış günü. Soğuk suyla abdest alsın, namaz kılsınlar. Onlar Rableri uğrunda cihada gitsinler. Onlar sevdikleri mallarından zekat versinler, infak etsinler. Yahudi ve Hristiyan hiçbirini yapmasın ve onlar da cennete girsin. Olabilir mi böyle bir şey? O zaman Müslümanların içerisinden de biz de madem caizmiş böyle bu şekilde cennete girmek mümkünmüş, biz de böyle yapalım derlerse ne diyeceksiniz? Hayır, sizin için değil, bu sadece köken itibariyle Yahudi ve Hristiyan olanlar içindir mi diyeceksiniz? Nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz? Hangi delille? Allah Azze ve Celle Yahudilerin samimiyetsizliğini onların yüzüne vuruyordu bu şekilde. فَمَنْ اِفْتَرَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Her kim ki bundan sonra Allah'a iftira atacak olursa, Allah namına yalan söyler, yalanlar düzerse, eliyle Tevrat yazar, يَكْتُبُونَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Elleriyle yazarlar, sonra Allah katındandır derler, yalan söylüyorlar. يَكْتُبُونَ بِاَيْد۪يهِمْ Kafalarına göre elleriyle yazıyorlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Halbuki o Allah katından değil. Her kim böyle yapar Allah'a iftira atacak olursa, bütün bu delillerden sonra, bütün bu açıklamalardan sonra, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Allah'a iftira atandan daha zalim kim olabilir? Allah'a şirk koşandan daha zalim kim olabilir? İsa'yı tanrılaştırandan daha zalim kim olabilir? Surenin başından beri, Ali İmran suresi başından itibaren Hristiyanlara cevaplarla doluydu, hatırlayın. Hazreti İsa'nın Tanrı olmadığını ispat ediyordu Allah. Defalarca bu meseleye temas ettik, hatırlayın. Şimdi Allah Azze ve Celle burada Yahudilere cevap veriyor. Ey Yahudiler, siz peygambere tabi olmuyorsunuz. Aklınız sıra diyorsunuz ki bizim peygamberimize, Hazreti Musa'ya, Yakub'a haram kılınan şeyleri sen helal kılıyorsun. O halde biz sana inanmıyoruz diyorsunuz. Halbuki Allah bir kitapta haram kıldığını başka bir kitapta helal kılar. Aynı kitabın içinde bile Allah bir şeyi haram kılar 3-5 sene sonra, şartlar değiştiği zaman tekrar helal kılabilir. Allah yahkumu me yurittir. İstediği gibi hükmedebilir. Burada da Allah Azze ve Celle Yahudilere cevap veriyordu. Kul sadakallah, de ki Allah doğru söylemiştir. Sadece Allah'ın dediği doğru. Allah Azze ve Celle burada kafirlerle münazara yapıyor. Münakaşa ediyor, mücadele ediyor Allah. Bize münakaşanın, mücadelenin, tartışmanın adabını ve usulünü öğretiyor Allah Azze ve Celle. Böyle konuş ey Resulüm. Allah böyle konuşuyor, siz de böyle konuşun. Tartışma yaparken böyle konuşun. İlmi delillerle konuşun. Kur'an'la konuşun. Kul sadakallah. De ki Allah işte doğru söylemiştir. Sizin dedikleriniz doğru değil. Allah mı bilir, siz mi bilirsiniz? Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. Madem ki Allah böyle söylüyor, o halde siz hanif olan İbrahim'in dinine tabi olun. Ey müminler, hanif olan, Allah'a şirk koşmayan demek hanif. Allah'a şirk koşmayanlar, hanif olan İbrahim'in dinine tabi olun. Bu şekilde Allah Azze ve Celle demek istiyordu ki, ey müminler, bilesiniz ki Yahudi ve Hristiyanlar müşriktirler. Onların içerisinden her kim Uzeyr ilah olarak görüyorsa, her kim İsa'yı ilah olarak görüyorsa, putu ilah görenden ne farkı var? Ağacı ilah görenden, gökteki yıldızı ilah görenden ne farkı var? Lat'ı, Menat'ı, Hubel'i, Uzza'yı ilah görenden ne farkı var? Lat'ı ilah görünce müşrik oluyor da, ağacı ilah görünce, taşı ilah görünce müşrik oluyor da, İsa'yı ilah görünce neden müşrik olmasın? Siz hanif olan, Allah'a şirk koşmayan İbrahim'in dinine tabi olun ey müminler. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ İbrahim müşriklerden değildi. Demek isteniyor ki siz müşriksiniz ey ehli kitap. Eğer ehli kitabın içerisinden bazıları Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Tanrı olarak görmüyorsa, Ruhul Kudüs'ü Tanrı olarak görmüyorsa onlara müşrik demiyoruz tabii ki. Yahudilerden Uzeyr'i Tanrı olarak görmeyenler varsa onlara müşrik demiyoruz. Ama yine de onlar Hazreti Peygamber'i kabul etmiyorlarsa, Kur'an'ı kabul etmiyorlarsa yahut da bunu kabul ediyorlar ama Kur'an Araplara gelmiştir. Hazreti Muhammed Araplara gelmiştir. Biz kendi kitabımıza bağlı kalabiliriz diyorlarsa kafirdirler. Müşrik olmamak, kafir olmamak demek değil. Her müşrik kafirdir. Ama her kafir müşrik olmayabilir. Bir insan kafir olduğu halde müşrik olmayabilir. Mesela ateist olan bir insan, Allah mefhumunu kabul etmeyen, din diye bir şey kabul etmeyen bir insan, belki bu haliyle müşrik değildir. Allah'a ortak koşmamaktadır. Çünkü zaten Allah'ı kabul etmemektedir. Ama bu insan kafirdir. Müşrik olmamak, kafir olmamak demek değildir. Ehli kitabın içinden bazıları eğer müşrik olmadılarsa da, Peygamberimizi kabul etmedikleri müddetçe, Kur'an'ı kabul etmedikleri müddetçe, Peygamberimize ve Kur'an'a tabi olmayı kabul etmedikleri müddetçe, küfürden kurtulamayacaklardır. İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi bekkete mübareken ve huden lil âlemin. Allah Azze ve Celle Yahudilere ve Hristiyanlara cevap vermeye devam ediyor. Yeryüzünde inne evvele beytin vudi'a linnâs lellezi bi bekkete mübareke. Yeryüzünde Allah adına, Allah için konulmuş olan ilk beyt, ilk ev Bekke'deki Kabe'dir. Bekke, B ile babanın B'si, Mekke manasında bazı alimler ise Bekke, Kabe ve çevresi, Mekke ise Kabe'nin içinde bulunduğu şehirdir. Şimdiki Mekke dediğimiz şehir. O şehre Mekke denir, Kabe ve çevresine ise Bekke, babanın B'si ile Bekke denilmiştir. Bekke'nin Arapçadaki manası izdiham demek. Orada daima izdiham olur. Daima İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren daima izdiham olduğu için, daima hacılar gelip orada hac ettiği için, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan beri hac vardı. Daima orada izdiham olurdu. Ondan dolayı oraya Bekke denildi. İzdiham mekanı yani. Diğer taraftan Bekke'nin bir manası da parçalayan demek. Orada zulümat parçalanır. Orada teslis parçalanır. Orada şirk parçalanır. Orada Lat ve Menat, Hubel ve Uzza parçalanır. Bekke'deki 360 put orada eninde sonunda parçalanır. Bekke ondan dolayı Bekke'dir. Parçalayan mekan. Parçalar orası şirki. Allah Azze ve Celle oraya indirir son kitabını. Oradan çıkartır son peygamberini. Ve dolayısıyla şirki orada parçalar Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı ona şirki parçalayan manasında, şirki tarumar eden manasında Bekke denilmişti. İşte Allah Azze ve Celle ondan bahseder. Yeryüzünde İlk konulmuş olan ev, Allah adına ilk bina edilen mescid, Beytullah sadece Kabe'dir. Herkes bunu çok iyi biliyordu aslında. Fakat Allah Azze ve Celle burada Yahudilere ve Hristiyanlara cevap veriyordu. Allah Azze ve Celle Peygamberimize hicreti emrettikten sonra, Allah Resulü Medine'ye hicret ettiği zaman, bazı rivayetlerde 14 ay, bazı rivayetlerde 16-17 ay boyunca, Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmakla emrolunmuştu Peygamberimiz. Müslümanların kıblesiydi Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin toprakları. Filistin'deki Mescid-i Aksa, Hazreti Süleyman'ın bina ettiği Mescid-i Aksa. Allah Resulü'nün haber verdiği yeryüzünde ilk, yeryüzünde üç mescid için yalnız seyahat edilebilir demişti. İşte onlardan ikincisi de Mescid-i Aksa idi. Kabe için hicret edilir. Kabe için seyahat edilir. Mescid-i Aksa için seyahat edilir. Efendimizin mescidi, Mescid-i Nebi için seyahat edilir. Kabe'de namaz kılana 100.000 kat sevap. Olduğu gibi Mescid-i Aksa'da namaz kılana, Mescid-i Nebi'de namaz kılana böyle misli misli sevap verilir. 500 kat ve 1000 kat. Kabe'nin mertebesine hiçbirisi ulaşamamaktadır. Mescid-i Aksa Kabe'nin mertebesine ulaşamaz. Kabe'yi yapan, bina eden İbrahim Aleyhisselam idi. Mescid-i Aksa'yı bina eden ise Hazreti Süleyman idi. Ve aralarında yaklaşık olarak 1350 sene var. Hazreti İbrahim ile Musa arasında asırlar var. Ve Hazreti Musa ile Hazreti Süleyman arasında asırlar var. İbrahim ile Musa arası 9 asır. Musa ile Süleyman arası 4,5 asır. 450 sene kadar. Topladığınız zaman 1350 sene yapar. İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Kabe, Süleyman Aleyhisselam'ın yapmış olduğu Mescid-i Aksa'dan 1350 sene evvel inşa edilmişti. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim ve oğlu İsmail o beyti, Beytullah'ı Kabe'yi bina ediyorlardı. İşte o zaman demişlerdi ki Rabbena tekabbel minna. Allah'ım Rabbimiz bizden kabul buyur dediler. Bizi Müslümanlardan kıl. Ve zürriyetimizden de Müslümanlar yarat ya Rabbi. Ve bize haccın farzlarını öğret ya Rabbi. Haccın menasikini, haccın hacda yapılması gereken görevleri bize öğret Allah'ım diyorlardı. Bu şekilde onlar dua ediyor, Kabe'yi yükseltiyorlardı. Allah Azze ve Celle bütün insanların gelip tavaf etmesi için Kabe'yi inşa ediyordu. İnşa ettiriyordu İbrahim Aleyhisselam'a. Bazı rivayetlerde Kabe'nin temelini Hazreti Adem Aleyhisselam atmıştır. Çok sağlam rivayetler değil bunlar ama böyle bir rivayet de mevcut. Fakat Kur'an-ı Kerim Kabe'nin temellerini Hazreti İbrahim'in yükselttiğini söyler. Acaba Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan evvel Hazreti Adem bazı taşları yerine koymuştu da Hazreti İbrahim geldi onun devamını mı yaptı? Burası tam olarak bilinemiyorsa da Kur'an'ın zahirine göre hükmedilmesi daha doğrudur. Ve Allah Azze ve Celle Hazreti İbrahim'in Kabe'nin temellerini yükselttiğini ifade ediyor bize. Yahudi ve Hristiyanlar Peygamberimize itiraz ediyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği zaman 16-17 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılmıştı. Sonra Kabe kıble olarak tayin edilmişti. Peygamberimiz Kabe'yi istiyordu kıble olmasını. Mescid-i Aksa'ya doğru dönmekten çok memnun değildi. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlar alay ediyorlardı onunla. Muhammed'in kendi kıblesi yok. Bizim kıblemize dönüyor diyorlardı. Süleyman'ın yaptığı mabede, Hazreti İsa'nın doğduğu büyüdüğü yer Filistin topraklarına, oradaki mescide dönüyor Muhammed diye alay ediyorlardı. Efendimiz ondan ötürü Kabe'ye doğru dönmek istiyordu. Mescid-i Aksa'ya doğru dönmek istemiyordu. Hem Kabe yeryüzündeki ilk Beytullah idi, ilk mescit idi. Ve aynı zamanda Peygamberimizin doğduğu, büyüdüğü yerdi. Hareketin başlangıç noktasıydı aynı zamanda. Bir bakıma dinin neş'et ettiği yer ve hareketin hücre evi diyebilirsiniz. Hücre şehri diyebilirsiniz. Motor şehir diyebilirsiniz. Orada Darül Erkam var. Orada hareket başlamış. Orası hareketin merkezi. Ve Allah Resulü oraya dönülmesini istiyordu aslında. Bütün müminler Kabe'ye doğru dönsünler de o hareketin başladığı merkezi daima hatırlasınlar. Kabe'yi görsünler, Kabe'ye hacca gitsinler, Kabe'ye doğru namaz kılsınlar ve daima hareketin başladığı merkezi hatırlasınlar. Davanın merkezini hatırlasınlar. Dava adamlarını, sahabe-i kiramı hatırlasınlar. Ebu Bekirleri, Ömerleri orada hatırlasınlar. Hacılar Kabe'ye gitsinler, Ebu Bekirlerin, Ömerlerin bastığı yerlere bassınlar ve orada davayı hatırlasınlar. Allah Resulü bunu istiyordu. Yahudilerin, Hristiyanların laflarından da kurtulmak istiyordu. Hem Kabe daha değerli, daha şerefliydi. Ama Allah Azze ve Celle bir maksat için önce Mescid-i Aksa'ya doğru dönmelerini emretmişti Müslümanlara. O maksat neydi acaba? Çeşitli tahminlerde bulunmak mümkün. Allah Azze ve Celle Müslümanlara Mescid-i Aksa'yı hedef olarak göstermek istedi aslında. Müminler Mescid-i Aksa'yı kendi kıbleleri olarak görsünler. İlk kıblen Mescid-i Aksa idi. Orası senin için kutsaldır. Orayı geri kurtarmalısın. Allah Azze ve Celle hedef gösteriyordu Müslümanlara. Evet, 16-17 ay boyunca oraya dönünce Müslümanlar ve Miraç oradan başlayacaktı. Mescid-i Aksa'dan başlayacaktı. İsra olayı Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kadar olan kısmına İsra denir. Oradan sonra göğe, Allah Azze ve Celle'nin katına kadar olan kısmına Miraç denir. Miracın başlangıç noktası Mescid-i Aksa idi. Ve 124 bin peygamber orada ruhlarıyla Allah Resulü'nün arkasında namaz kılmışlardı. Belki bilemediğimiz bir şekilde bedenleriyle de kılmış olabilirler. Orada 124 bin peygamber Efendimizin imamlığında namaz kılmıştı. Bu kadar önemli ve kutsal bir yerdi Mescid-i Aksa. Allah Azze ve Celle orada bu olayları gerçekleştirdi. Miracı oradan başlattı ve orayı bize kıble olarak tayin etti. Çünkü Allah biliyordu ki daha sonraki asırda, 20. asırda orası Müslümanların elinden gidecek. Orası İsrail devletine ait olacak. Ve müminlere Allah orayı hedef gösteriyordu. Ey müminler, orayı yeniden kurtarmak zorundasınız. Orası sizin ilk kıbleniz. Ama aslında Allah'ın muradı da Kabe'ydi. Daha sonra Kabe'yi kıble olarak tayin edecekti Allah Azze ve Celle. Fakat ilk olarak demin anlattığım sebeplerden, hikmetlerden ötürü Mescid-i Aksa kıble olarak tayin edilmişti. Sonra Mescid-i Haram, Kabe kıble oldu. Efendimiz yüzünü göğe doğru çevirmişti. Allah'tan emir bekliyordu. Ya Rabbi, Mescid-i Haram benim doğduğum, büyüdüğüm yer aynı zamanda ve ilk Beytullah, oraya doğru dönsem diye Rabbinden izin bekliyordu. Bakara suresi bunu anlatır. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini görüyoruz ey Resulüm. Memnun değilsin o tarafa doğru dönmekten. Bundan böyle Mescid-i Haram'a doğru dön. Sen ve senle beraber bütün müminler nerede bulunursanız bulunun. Yüzünüzü bundan böyle Kabe'ye doğru dönün. Bu şekilde kıble değiştirilmiş oluyordu. İşte Yahudiler hemen fırsatı bulmuşlardı ve itiraz ediyorlardı. Dediler ki kıble değişir mi? Evet, Allah isterse değişir. Şark da garp da Allah'ındır. Lillahil meşriku vel mağrib. Şark da meşrik de mağrib de Allah'ın olduğuna göre Allah istediği tarafa döndürür insanı. Allah istediği gibi hükmetme hakkına sahiptir. Şark da Allah'ın, garp da Allah'ın. Neden kıbleyi değiştirmesin ki Allah Azze ve Celle? Hem yeryüzünde ilk mescit o değil mi? Asırlar evvel yapılmış değil mi? Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin Mescid-i Haram'ı kıble olarak tayin etmesi gayet doğaldı. Ve bu şekilde kimin iman edeceği, kimin iman etmeyeceği ortaya çıkacaktı. Kim diyecek ki böyle şey olur mu? Kim diyecek ki kıble değişir mi? Kim de peygambere tabi olacak? Onların ortaya çıkması isteniyordu. Ondan evvelki ayette bunun sebebi açıklanıyordu. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Bizim kıbleyi değiştirmemizin sebebi şudur. Peygambere tabi olanla olmayan, ökçeleri üzerinde gerisin geriye dönen, davadan geriye dönenler, kıble değişir mi diyenler, bu nasıl peygamber diyenler, peygambere gerçekten tabi olanla tabi olmayanı ayırt etmek için bir imtihan olsun diye. Sağlamla çürük ayrılsın diye kıbleyi değiştirdik. Ve şimdi burada Allah Azze ve Celle buyuruyor ki inne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezi bi bekkete mübareke ve huden lil alemin. Bizim için bir malumat aynı zamanda bu. Allah için konulmuş ilk Beytullah Bekke'deki Kabe'dir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Mübarek olan Bekke'de, mübarek olan şehirde ve aynı zamanda alemlere hidayet olan o Mekke'de ve Kabe'de Allah Azze ve Celle'nin hatırı için, onun için, ona ibadet için konulmuş ilk ev. Dolayısıyla işte kıblenin değiştirilmesinin sebebi bu. Böylece Allah Azze ve Celle Yahudilere cevap vermiş oluyordu. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. O Kabe'de bir sürü deliller var, apaçık deliller. Ve bir de makamı İbrahim var orada. Allah Azze ve Celle o bölgeyi harem bölgesi kabul etti. Kabe ve Kabe'nin çevresi harem bölgesi olarak kabul edildi. Orada insan öldürülemez. Orada hayvan öldürülemez. Orada yeşil otlar kopartılamaz. Orada hayvanın peşinden kovalanamaz. Orada ağaçlar kesilemez. Orada kavga edilemez. Allah Azze ve Celle o günün dünyasında her tarafta kan var iken, her tarafta alçaklık, namussuzluk, katil varken, her tarafta haksızlıklar varken orayı emin belde yapmıştı. Orası hakikaten emin idi. Haram aylar tayin etmişti Allah. Haram aylarda savaşılamazdı. Kabe'nin çevresinde savaşılamazdı. Kabe'de adam adamı vuramazdı. Hatta bir adam bir adamı vursa, Kabe'ye sığınsa, öldürülen adamın çocuğu gelse onu Kabe'de bulsa, yakalasa onu öldüremezdi. O adamın Kabe'den çıkmasını beklemek zorundaydı. Mekke'nin müşriklerinin bile anlayışı böyleydi. Allah Azze ve Celle Kabe'yi bu şekilde kutsal olarak yaratmıştı. Ve herkes de bunu öğrenmişti. Bu mesele üzerinde Kabe'nin kutsiyeti, Kabe'ye hac edilmesi üzerinde, Kabe'nin manası üzerinde, Kabe'nin haramlığı üzerinde, daha sonra durmak üzere sohbete burada son vermek istiyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi senin rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi kafirlere karşı müminlere yardım eyle. Ya Rabbi sen rızan için canıyla malıyla mücadele edenlere yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadele etmeyi sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.